أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، Araf suresinin huzurundayız. 19. ayetten 22. ayete kadar özetleyip devam edelim inşallah. Atamız Adem, annemiz Havva ile birlikte cennetteler. Öyle dedi Allah. Haydi Adem, gir cennete. Eşin de sana tabi olsun. O da seninle beraber. Bu emir, kıyamete kadar yaşayacak bütün insanlar için bir öncül emirdi. Bütün erkeklere emrediyordu Allah, gir cennete. Hanımları da onlara uysunlar, onlar da girsinler. Nuh cennete girmek zorundaydı aleyhisselam. Aynı emir bir açıdan karısına da yansıyordu. Sen de ona tabi ol, hadi cennete diye. Ama cennete değil, cennete giden yola, yani gemiye binebilmemişti. Hazreti Lut'a da aynı emir vardı tarihte, net bildiğimiz. O dinledi, cennete doğru yürüdü. O zalim toplumdan çıkıp giderken karısı ona tabi olacaktı. Çünkü cennete gidiyordu ama o ona tabi olmadı, teslim olmadı o cehennemin dibine. Diğerleri, berileri, ötekiler, bir başkaları, hepsi öyle. Allah Müslümanlara böyle emrediyor. Adem şahsında bütün Ademoğullarına, Havva adına bütün kadınlara emrediyor. Hadi hep beraber cennete diyordu. Ama bu anlamda erkekler karılarından bir başka anlamda, bir başka açıdan sorumlu olacaklardı. Yani bir kadının cehenneme gidişinden daha bir sorumlu olmak konumu onlara yazgıydı. Bir kadın cehenneme mi gidiyor? Bir kadın suçlu mu bulunuyordu? Babası öncelikle suçlu olmalıydı. Çünkü daha bir yetkili. Ama kocası, peki ya büyük abisi, bir de büyük oğlu? İşte bu dört erkek daha öncelikli sorumlu olacaktı ondan. Çünkü Adem sen cennete derken arkasından eşi Havva anamız için de sen de ona tabi ol, hadi bakalım hepiniz cennete deniliyordu. Oraya gitme konusunda birbiri peşi sıra takılsınlar ama orada aynı şeyi yemek zorunda değiller. Cennet nimetleri, hani belki söz biraz farklı, biraz yanılgılı olacak ama cennet nimetleriyle dolu bir cennette istediklerini yiyecekler elbette. Nasıl isterlerse, nereden başlarlarsa, hangisine öncelik hakkı verirlerse, neyi daha çok yemek isterlerse, nasıl yemek isterlerse, öylece serbestler. Dünyada da öyle olsun. Ama yeter ki cennete götürücü nimetler konusunda serbest olsun Müslümanlar. Allah'ın izin verdiklerini yesinler. Cennette kılıcı yiyecekler yesinler ama birini öteki diğerini yesin. Yani erkek karısına tabi, kadın kocasına tabi olması gerekmez illa da. Ama birbirlerini bir de onunla memnun etmek için cennette köşk kazanırlarmış ya da saray edinirlermiş, yüce yüce makamlara erişirlermiş, firdevse ulaşırlarmış. Onların firaseti, basireti yaparlarsa ne âlâ, değilse suçlu bilinmezler. Ama bir yasak var orada. Allah'ın sözü bitmedi. Girin cennete dilediğiniz gibi ne yaparsanız dedi de salıvermedi tüm. Büsbütün salıvermedi onları. Dedi ki ama şu ağaç, işte o ağaca yaklaşmayın. Bakın o ağaç sizi cennetten edebilir. Beni bilin, beni hatırlayın. Ben dedi diye benden dolayı dikkat edin dedi sanki Allah. Yani cennet ortamında her istediğinizi yapabilecek ortamda yaşıyorsunuz. Bir dediğiniz iki edilmiyor. Binlerce işçiniz, elemanınız, çevreniz, gücünüz, kudretiniz var. Ne isterseniz yapabiliyorsunuz. Ama dikkat edin, bir yasak bölüm var. Yani Allah'ı hatırlayın. Allah dedi diye olsun. Allah'ın sınır koyma yetkisini elinden almayın. Allah öyle dediyse öyle olsun anlamına bir yasak var bugüne yansıtabileceğimiz açıdan. Yani cennette gibisiniz düşünün. Her istediğinizi yiyebiliyorsunuz. Düşünün ki cennette gibisiniz, o kadar rahat ve huzur içindesiniz, hiçbir probleminiz yok. Ama dikkat edin, gönlünüz neyi istiyorsa, aklınıza ne geliyorsa, canınız ne istiyorsa, neyi çekiyorsa, hepsini serbestçe yapamayacaksınız, yine bir sınır var. Aman eşiniz de o kadar iyisiniz ki, hem aman Allah'ım ne kadar iyisiniz, o sizin kırılmanıza, siz onun yorulmasına razı değilsiniz. O kadar cansınız, o kadar canansınız ki birbiriniz için feda edemeyeceğiniz hiçbir şey yok. Karşınızdakini mutlu etmek için her çareye başvuruyor, hiçbir yasak koymuyorsunuz hayatınızda, öyle mi? Olmaz öyle şey. Bakın, cennette gibi bir hayat bile olsa bir ağaç olmalı yasak. Demek ki senin vücudun her şeyiyle, gönlünle, kafanla, fikrinle, zikrinle, bakışınla, ağzınla, burnunla, gözünle, kulağınla, her şeyinle sen ona tabi olabilirsin, evet diyebilirsin ama bir sınır vardır herhalde. Seni ona veren Allah'ı hatırlatıcı bir sınır olmalı. Peki ya o? O da istediği gibi kullanamayacağını bilmeli. O da kendisini istediği gibi arz edemeyeceğini bilmeli. Yani cennette gibi bile yaşasa insanlar her istediğini yememeli. Yoksa bunun bir uzantısı mı dersiniz? İbn-i Mace adında bir hadis kitabınız var mı? Değilse edinseniz olabilir. Bakın orada şöyle bir hadis göreceksiniz. İsterseniz ben İbn-i Mace'den değil de evde et-tergib ve terhip var, oradan baksam bulsam diyebilirsiniz. Kişinin canının istediği her şeyi yemesi israf olarak yeter diyor Peygamberimiz. Yani kendisini cennette zannetmesi galiba. Olmaz öyle. Her istediğini yemek, her istediğini yapmak, her istediğini kullanmak olmuyor, o kadar yetki verilmiyor bize. Peki o yasak ağaç neyin nesi dersiniz? Yani bir ağaç işte, bir cennet ağacı. Ama peki buğday ağacı mı, elma ağacı mı, yoksa incir mi ki acaba? Ya da acaba neyin nesi ki? İnanın bilmiyorum. Hakkında sözler edilmiş, insanlar yorumlar yapmış, daha önceki kitap bilgilerinden, yani önceden gönderildiğine inandığımız ya da karıştığını bildiğimiz ya da acaba tanrısal mı değil mi diye karar veremeyeceğimiz nice kitaplardan insanlar bilgiler bulup bu ağacın ne olduğunu araştırmaya çalışmışlar. Ama ben bilmiyorum ve fakat bildiğim bir gerçek, cennette Adem'le Havva'nın, anamla babamın gittiği cennette bir ağaç var ki yasak konulmuş onun adına, yaklaşma yasağı. Yemek mi? O hepten yasak. Ağaç yenir mi dersiniz? Yani o dünyada ağaç yenmez elbette ama efendim ağaç denilmiş de onun meyvesi kastedilmiş olamaz mı demeye de gerek yok bence. Çünkü bu bir cennet ağacı ki yenir mi yenmez mi tartışmasının anlamı yok. Ama nasıl bir ağaç mı? Ha bunu mu öğrenmek istiyordunuz? Bunu mu öğrenmek istiyoruz? Bu ağacın niteliği, evsafı, eşkali mi? Ha bize tarif edilen bölüm çok önemli bakın. Öyle bir ağaç ki eğer ondan yerler, eğer ona yaklaşırlarsa adamı zalim edermiş. E bu yönü önemli zaten. Demek ki Adem'le Havva'nın, Allah kendilerine selam eylesin, cennette görüşelim inşallah, bu anamız babamızın, bu ilk insanların cennette yaklaşma sakın ha denilen ağacın özelliğini bize tanıttıkları bu hayat hikayelerine şöyle tekrar bir daha göz atalım. Öyle bir ağaç ki o ağaca yaklaşırsa Adem'le Havva zalim olacaklarmış. Oldular da. Öyle dediler sonunda, biz zulmettik ya Rabbi dediler. Ya da zaten yaratılıştan taşıdıkları bir özellikti. İnnehu kâne zalûmen cehûlâ. Öyle tarif ediyordu Allah bize insanın varlık sebebini anlattığı dönemlerde, Kur'an'ın öyle bölümlerinde. İşte bu açıdan değerlendirince bir ağaç ki eğer yaklaşırsa insanlar zalim olacaklarmış bir ağaç. Peki var mı şimdi piyasada öyle yaklaşanı zalim eden ağaçlar? Vardır belki, bilirsiniz siz. Şöyle bakın çevrenize. O köşedeki ağaç mı? bu duvara yamadığınız ağaç parçaları mı, yoksa tabana döşediğiniz mi, tavan eylediğiniz mi, yoksa yontup kalem diye elinize aldığınız mı, ya da bilmem hangi alet ve aygıt olarak bir kenara koyduğunuz, ya da huzur ve sükun bulma unsuru olarak onunla bütünleştiğiniz mi? Ben hangi birinin ne olduğunu bilemem elbette. Herkesin kendisini zalim eden ağacı farklı olabilir. Ya da insanlar başka şeylere ağaç gözüyle bakıp, ağaçları başka alanlarda kendilerinin zulüm unsuru olarak kullanabilirler. Ben onların hiçbirini özelleştirmeye ne hakkım ne yetkim olmadığı bilinciyle devam ediyorum ayete. Ama bir ağaç ki, işte o ağaç zalim edermiş yaklaşanı. Ya da öyle bir ağaç ki Allah'ı hatırlatırmış. Öyle bir ağaç ki Allah'ın Rab ve İlah oluşu gerçekliğini gündemde tutmamız için yardımcı olurmuş bize. Olmalı böyle ağaçlar ve onlara bu açıdan dikkat etmeliyiz. Yaklaşmamalı. Bu yaklaşma işi bir garip tabii. Ne dersiniz? Aklıma gelen bir örnek. Hadi birlikte paylaşalım. Bir araba düşünün. Aklınıza gelebilenin ötesinde mükemmel. İnsanın düşünebildiğinin ötesinde. Bunu özellikle vurguluyorum çünkü cenneti bir araba diye tarif etmeye çalışıyorum. Yani o kadar mükemmel, o kadar güzel, o kadar muhteşem, o kadar dahası olmaz güzel ki yanında bir araba daha var. Dıştan güzel, cazip ve çekici. Boyasıyla, kaportasıyla iyi gibi görünüyor ama az biraz dikkat ederseniz içinin kof ve boş olduğu ya da insanı yolda bırakacağı ya da hedefe götüremeyeceği kesin kesbelli bir araba. Yan yana duruyorlar belki şöyle bir iki metre aralıkla. Bunlardan birinci tarif ettiğim o en güzelin güzeli cennet, diğeri de dünya olsa. İkisinin sahibi de Allah dese ki, bakın işte şu ikinci arabaya yaklaşmazsanız, ona dokunmazsanız, onun yakın semtinde bulunmazsanız, onunla bütünleşmezseniz, onun içine girmezseniz, onu içinize almaya savaş eylemezseniz, bakın size diğerini ben aynen, işte ona dokunmama karşılığı bir eylemdir diye bu amelinizin karşılığı lütfedeceğim, haberiniz olsun diyorsa, bize düşen nedir, ne dersiniz? Arabanın yakın semtine bile uğramamamız gerekiyor, eğer araba istiyorsak, diğerine talipsek, ne olur ne olmaz değil mi? Belki başımız döner. Yok belki tansiyonu yükselir ki kiminin. Ya da belki ne yaptığını bilmez insanlar. Hani şaşırırlar acaba şu muydu değil mi öteki beriki miydi diye. Birileri de akıl verir o anda. Nettim neyledim bilmedim gittim dokundum diyebilir insanlar. Öyleyse akıllı olan o kişi ki yaklaşmasın bile. Konuyla ilgili bir hadis hatırlıyor musunuz? Hani İmam Nevevi Hazretleri var ya. Gerçekten Allah rahmet eylesin, Allah razı olsun ondan. Bize büyük bir miras bırakmış, hoş derlemeler bırakmış, 40 hadis adıyla her gün, her an kafamızda, aklımızda, yani kalbimizde durması gerektiğine inandığı hadisleri derleyip sıralamış. Riyaz-ı Salihin de onun derlemesi biliyorsunuz. Bir kere okuyanlar pişman olsunlar, hiç okumayanlar pişmanlığın ne olduğunu bilmezler zaten ama hemen okusunlar. Çok okuyanlar daha çok okusunlar elbette. Öyle bir hadis mecmuası. İşte o 40 hadiste anlatıyor. Yani bir adam düşünün çobanlık yapıyor. Koyunlarını otlatacağı yer seçerken söyleyin kralın yasak kıldığı bir alanın yakınlarında otlatması akıl işi mi? Ama yani bir metre iki metre var. Arada çizgi var, biraz yükselti var. Koyunlar otlasınlar, ne fark eder oranın otu güzelmiş ya da bir de oranın otuna baksınlar demesi akıl kârı mı? Olur mu öyle şey, ne olur ne olmaz diyecek değil mi? Hayvan bu belli olmaz, atlayıverir yasak alana, sonra başıma iş açarım, kailem hayatıma mal olur, ne olur ne olmaz demeli değil mi? İşte sanki öyle, yaklaşmak yasak. Allah'ın böyle yasakları var ama yaklaşmak yasak. فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانِ Şeytan onlara vesvese vermeye başladı. Öyle devam ediyor ayet. Yani Adem o cennette, o güzelim ortamda yaşaya dursun, öteki hırsından, haset ve fesadından ne yapacağını şaşırmış, plan kuruyor. Ne yapsam da bunları soyup soğana çevirsem diye. Yani onların üniformalarını soysam diye belki de. Onları cennette tutan imkanları ellerinden alsam diye. O fırsatlarını yok etsem diye. Hani bir belgeleri vardır belki. Bir durumları, bir konumları vardır. Kendilerini cennette tutacak bir imkan sahibi olarak var kılınmış, onlara verilmiş bir şeydir belki. Onu onlardan alıversem. Üzerlerdeki hilatı çıkarttırıversem, çırılçıplak eyleyiversem. Şeytanın işi bu zaten. Çıplaklık kültürünün reisi o değil mi? Ne yapıp edip kime sözünü dinletebilirse soyup soğana çevirmez mi? Bedensel planda değil gibi geliyor sadece. Ruh planında da, düşünce planında da çırılçıplak kafalar, bomboş yapılar ortaya koymaz mı şeytan? İşte ta babamdan başlamış, annemden başlamış bu işe. Evet, vesvese vermiş onlara. Dıştan dışa, uzaktan uzağa, şöyle kalpten kalbe gibi, ağızdan kulağa gibi ama bir çeşit, nasıl olduğunu bilmem ama şimdiki gibi zannediyorum. Yani ne demek mi, ben cennetteyim de bana mı? Evet, yani siz kendinizi cennette hissedebileceğiniz imkanlarınız olmaz mı bazen? Kimi günleriniz sanki o anda ölüverseniz cennettesiniz elbette. Kimi anlarınız, kimi ibadet ve itaatlarınız, kimi yapı ve yapılanmalarınızla sanki cennetin hemen eşiğindesiniz. Hani bir ayağınız cennette öteki de girdi girecek kadar idiyken bile siz kendinizi cennette hissedeceğiniz kadar huzur ve güven içinde, iman ve eman içindeyken bile nasıl? Şeytan vesvese veriyor mu? Hiç akla hayale gelmedik suçlarla sizi cennetten çıkarıvermeye, oradan alıkoymaya, oraya girmenize engel olmaya çabalıyor mu? Bir benzerini de ana babamıza yapmış gibi geliyor zaten. Nitekim devam eden ayetler, bak bak dikkat et ey Ademoğlu, ey Havva kızı, bak atanı cennetten çıkardığı, soyup soğana çevirdiği gibi seni de öyle eylemesin ha diyen bölümler gelecek. Demek ki biraz da kendi kendimize problem üreten insanlar olarak bugünü bulmuşuz. Bugün ben şu ayetin yorumuyla ilgili düşününce aklıma bunlar geliyor. Daha iyisine Allah lütuf buyursun. Yani acaba nasıl vesvese verdi ki? Yani şeytan dışarıdaydı, Adem cennetteydi, o oraya nasıl ulaştı ki? Efendim ne gerek varmış acaba bu kadar düşünmeye, işi dallandırıp budaklandırmaya? Görebildiğim kadarıyla konu şöyle basit ve açıktı. Yani şimdi nasıl vesvese veriyor idiyse o zaman da aynı vesveseyi verecekti. Ama o peygamberdi. Evet ama benim ilkimdi, bana örnekti, benim içindi. Aleyhissalatü vesselamın hayatında da benzer örnekler yok mu? Benim nam-ı hesabıma, bana örnek olsun diye yaşayacağı şeyleri Allah ona yaşatmamış mı? Mesela o ki kesinlikle gözü uyusa da kalbi uyumayandı ama buna rağmen sabah namazına uyuyup kalmış, yani kalbin uyuması şeklinde gerçekleşen o eylemle namaz gecikmişti. Güneş doğmuştu ama ben o durumda ne yapacağımı ondan öğrenecektim. İşte bana örnek bir hayattı. Vesvese verdi vermeye, dedikleri farklıydı. Herkese farklı yoldan yaklaşacaktı. Daha önce öğrenmiştik, önden mi, arkadan mı, sağdan mı, soldan mı vuracağı belli olmazdı. Adem'le Havva'ya da benzer sözler söyledi atalarımıza. Allah onlara selam etsin. Bilir misiniz dedi, Allah niye nehyetti, farkında mısınız? Yani siz eğer o ağaca yaklaşır, ondan yerseniz, melek olursunuz ha, ondan dolayı, haberiniz olsun benden söylemesi. Yani inanın kendimi düşünmüyorum. Ya da siz ebedi olursunuz da ondan. Bu sizin için ha. Yani yeseniz bana ne, yemeseniz bana ne. Yani melek olmuşsunuz ya da olmamışsınız. Evet demişsiniz, hayır demişsiniz. İnanın beni ilgilendirmez ama yani konu bu kadar açık, bu kadar basit diye döndü, çevirdi sözü, onları ikna etmeye çalıştı. Yetmedi dedikleri, başladı yemin billah etmeye. Dedi ki, gerçekten ben size samimi davranıyorum, sizin hayrınızı istiyorum. Siz ne isterseniz ondan dolayı kendi bildiğinizi kendi kendinize yapın. Ben ona laf etmeyeceğim, söz veriyorum ama yani ben sizin lehinize olsun diye böyle davranıyorum, siz bilirsiniz dedi. Şimdi de öyle mi diyor dersiniz? İnanın sizin adınıza bir menfaati yok onda. Yani o dediği konuda kendi bir yararı yok, öyle görünüyor. Oğlunuz şurada olacakmış, kızınız buraya gidecekmiş, kıyafet şöyle olacakmış, harcama böyle olacakmış. Bütün bunlardaki tüm vesveseleriyle görünürde onun hiçbir menfaati yok. Ama doyuma ulaşıyor, fark ediyor musunuz? Hırsını, hıncını yenemeyen şeytan, yani baştan Adem'den beri düşman olan iblis, böylece beni saptırarak oh olmuş. Sen de ben gibi oldun ya diyor. İşte haset fesat bu ya. Beni de düşürmeye çalışıyor. Benim de ayağımı kaydırmaya çalışıyor. Babamınkini de öyle yapmıştı anamla beraber. Fedellâhumâ bi gurur. Aldattı. Aldanmalar sarkıttı. Aldatmalar, aldatmacalar gönderdi onlara. Lafını ezdi, bozdu. Eğdi, büyüdü. Ne yapıldığı belli olmazdı. Nereye götüreceği bilinmezdi. Ama her çeşidini denedi ve sonunda Adem'le Havva aleyhisselam o ağaçtan tattılar. Hepsini de yemediler belki. Ha bu kadar olsun, azıcık olsun, bizimki biraz olsun, şişelerce olmasın, kadınlarca olmasın, mülklerle olmasın, denklerle olmasın dercesine, bugünün Müslümanlarında da var ya, hani az biraz olsun, bizimki ha, kafirler gibi değil, gavurlar gibi olmasın ama hani az biraz tatsak, ağacı tüketmediler. Tümünü bitirmediler, yok etmediler ama tattılar ondan, onun tadına baktılar. Peki, işte o zaman hemen her şey açığa çıkıverdi. Onların cennette kalmalarının anlamsızlığı açığa çıktı. Artık bu haklarını yitirdiler, bunu bildiler, bu açığa çıktı. Bütün avret yerleri apaçık oluverdi. Yani apaçık ortaya çıktılar. Onlar bu haldeyken elbette utanacaklardı, yaratılış gereği vardı onlarda. Başladılar cennet yapraklarından kapatmaya. Acaba incir yaprakları mıydı? Kabak yaprağı olmasın, hani o daha genişti. Öyle değil, işte cennet yapraklarından bir şeyler örtmeye başladılar. Çünkü onlar o hale geldiler ki, utanma onların artık yazgısı ve onlar utancın ortasında kendilerini buldular. Utandılar, yazık ettiler. Allah'tan utandılar, çıplaklıklarından öte o konuma düşmekten utandılar. Neydi, nasıl olmuştu, neden yapmışlardı? Aslında yapmamalılardı ama bütün bu değerlendirmelerin hiçbir anlamı yoktu ki. Her şey geçmiş geride kalmıştı, kaybetmişlerdi, artık yapacakları bir şey kalmamıştı ve işte öylece yazık ettiler. Evet, yazık ettiler ama şeytan onların ayaklarını kaydırdı da, onlar oradan çıktı da, şeytan kaldı mı geride? Onu daha önce öğrenmiştik, o kalmayacaktı zaten. Hepsi yeryüzüne inecekler. Orada birbirlerine düşman bir dönem yaşayıp gideceklerdi. İşte bu arada yeryüzüne inmeye hüküm giyen Adem aleyhisselam döndü Rabbine. Bütün benliğiyle pişmandı. Bu iş olmamalıydı zaten, fark etti. Yapar yapmaz bildi ama arkasından Allah ona lütfuyla, ihsanıyla, inamıyla, izzet ve ikramıyla فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ diye öğrendiğimiz Bakara suresinde tevbe modeli öğretti. O da onunla tevbe etti. Allah da tevbeleri kabul eden, merhametli olandı. İşte öylece Adem ve Havva'nın tevbesini kabul etti. Zaten tevbe konusunda Nisa suresinde Cenab-ı Hak bize şöyle bir öneride bulunuyor. Gelin diyor, isterseniz beni böyle kabul edin, kendinizi de böyle kabul edin. Siz suç işlersiniz, siz yanlış yaparsınız, siz hata edersiniz ama inat etmeyin yeter, beni bilin, affederim. Ben merhametliyim, yeter ki ısrar etmeyin, yeter ki tekrar etme niyetinde olmayın ya da aldırışsız davranmayın, utanın, çekinin, mahcup olun, perişan olun, yani dönün bana, tevbe edin, ben kabul ederim diyor. Ayet Nisa 17 ve 18 okuyoruz. İnnemet tevbetu alallah, Allah'ın kabul edeceği tevbe, lillezine ya'melûne su'e bi cehaletin, adam yanlış yapıyor, evet hata ediyor, evet kötülük işliyor ama cahilce, ya kendini bilmez suç işliyor, ya suçun suç olduğunu bilmez işliyor, ya yaptığı için suça götüreceğini bilmez suç işliyor. Sonra ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ. Hemen arkasından, hiç beklemeden, yani ya fark eder etmez, ya iş açığa çıkar çıkmaz, ya bu işi kendince eyvah der demez, yani olmamalıydı mantığına, düşüncesine, fikrine sahip olur olmaz, hemen tevbe ederse, فَاُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ. Allah böylelerin tevbesini elbette kabul edecektir. Ve كَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَك۪يمًا. Allah bilen, ne yapacağını bilen, kimin ne yaptığını bilen, samimi mi tevbe etti, gerçekten mi tevbe ediyordu, bu işe layık mıydı, değil miydi, onu da bilendir. Ve hüküm, hikmet ve hakimiyet sahibidir. Dediyse, öyle güzel, dahası olmayandır. Ama وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. Fakat şu alabildiğine, habire kötülük üstüne kötülük işleyenler var ya, yanlış üstüne yanlış yapanlar, suç üstüne suç işleyenler var ya, hatta اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتِ, hatta onlardan biri ölüm kendisine geliverince, ölüm orada hazır olunca, ölümle baş başa kalınca, bir de o zaman gale derse ki, inni tübtül an, ha ben işte şimdi tevbe ediyorum, böyle deyinceye kadar kötülük işlemeye devam ediyorsa, ayrıca velellezine yemutune vehum küffar, kimileri de var ki, tevbe de etmemiş, kafir olarak ölmüş gitmiş, böyle olan insanların tevbelerini kabul etmeyecek Allah, ulaike atedna lehum azaben elima, elin bir azap, korkunç bir azap, dayanılmaz bir azap hazırlamıştır onlara. Adem ve Havva aleyhisselam da anladılar yanlışlarını. Evet, fark ettiler elbette ama Allah onlara şöyle seslendi. Dedi ki, ben sizi nehyetmemiş miydim? Engellemedim mi? Yapmayın demedim mi? Yaklaşmayın dememiş miydim? Hatta dahası, ben size iblisi tanıtmamış mıydım? Siz onu tanımıyor muydunuz? O sizin için aduvun mübin idi. Bunu ne çabuk unuttunuz? Dedi. Onlar bu işi daha bir perçinlediler, anladılar. Yanlışlarını daha bir netleştirdiler. Ve hep beraber dediler ki, قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ. Ya Rab, ey Rabbimiz, ey hayatımızı kendisi nedeniyle programlamaya çalıştığımız Allah'ımız, biz kendimize zulmettik. Biz kendimize yazık ettik. Biz olmayacağımız yerde durduk, olacağımız yere varamadık. Yapmayacağımız şeyi yaptık, yapacağımız şeyi yapamadık. Ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer sen mağfiret etmez, eğer sen merhamet etmezsen, eğer sen yanlışlarımızı yok kabul etmez, eksikliklerini tam kabul etmezsen, eğer sen rahmet ve merhametini lütfetmezsen, kesinlikle mutlaka ama kesinlikle biz hüsrana uğrayan, yazık eden, cenneti kaybeden, seni razı edemeyen, seni razı edebilme imkanlarını boşa harcayan insanlardan oluruz diye yalvarıp yakardılar. Bakara suresinde Allah'ın öğretti diye sözü geçen ayette anlaşılan, kimi müfessirlere göre işte bu duadır. Yani Allah onlara bu duayı öğretti, onlar da böylece bu dua ile Allah'a yalvardılar. Nasıl da torpilli insanlarmış değil mi? Cennete koyuyor Allah. Evet. Orada diyor ki, bak bu ağaca yaklaşmayın. Tamam. Onlar da şeytana uyuyorlar her şeye rağmen. Yasak ağaçtan yiyorlar, tadıyorlar. Evet. Cennetten çıkmaları ve Allah'ın azap ve gazabına uğramaları gerekir artık. Yani bu kadar net apaçık yanlışa göre. İşte tam bu sırada torpile bakın. Allah onlara diyor ki, kullarım eğer şöyle şöyle dua ederseniz, pişmanlığınızı beyan ederseniz ben sizi affederim. Onlar da hemen bu haktan yararlanıyorlar. Yani bir şımarık insan çocuk gibi mi? Vallahi nasıl değerlendirirseniz bilmiyorum ama iş bana intikal edince, aa bir de baktım ki aynısını Allah bana da lütfediyor. Yani diyor ki, kullarım eğer yanlış yapmışsanız, eğer hata etmişseniz, öyle ki yaklaşmayın dediğim yere yaklaşmış ve sizi cennetten eyleyecek bir şeytan vesvesesine kulak vermiş de beni değil şeytanı dinlemiş, böylece cennetten çıkacak bir cezanın muhatabı olmuşsanız Bana müracaat edin. Ben sizi affetmeyi severim. Gelin sorun danışın. Ne yapınca o suç ortadan kalkacak, onun cezası bitecek, benden öğrenin. Eğer ciddi istiyorsanız bunu, ben aynen size öyle bir imkan hazırlarım demiyor mu? Yani bu bir Adem işi değil, Adem oğlu işiymiş galiba. Çok yakında gelecek zaten Allah. Ey bu Adem'in çocukları, bak size bunu bunun için anlattım diyecek ayetler. Kur'an-ı Kerim'de hani insanoğlunda vardır böyle bir haset fesat duyguları, bir çekememezlik ya da bir imrenme ya da benimki niye yok, onda niye var gibi bazen duygular olur. Bunu açığa çıkarmazsak yanlış olmaz ama iç dünyamızdan geçtiğini bilirsiniz. Ey İsrailoğulları, ey İsrailoğulları diye ayetler geçtikçe Allah Allah derdim. Yani şu adamlara bakın, ey peygamber çocukları, ey peygamber çocukları diyor. Bize öyle bir laf yok gibi, yani ben peygamber çocuğu değilim, ben falanın oğlu, sen de filanın oğlusun gibi aklıma geliyordu. Aa, hiç de öyle değilmiş meğer. Bu ayetler beni tabir caizse ayıktırdı. Meğer herkes ama ben peygamber çocuğuyum. Ben de Adem'in oğluyum yani. Ben de Adem'in çocuğu. Öyle olunca ben de bir peygamber çocuğu olarak Allah bana da bu torpilden yararlanma imkanı veriyor. Hadi kulum, eğer pişmansan, eğer pişmansan affedilmek adına hadi buyur diyor ve bana Adem gibi olmaya davetiye gönderiyor. Rabbena diyorum ben de. Zalemna enfusena. Ama gala Adem de Havva diyordu. Ben de suçu kiminle işlediysem onlarla beraber diyorum. Eşimle diyorum, arkadaşımla diyorum. Kendimle, dünkü ben, bugünkü benle diyorum. Çok günah işleyen, çok tevbe etmek isteyen benle, şu bendeki ben, ikili benle diyorum. Allah'ı hem tevbeleri kabul eder bilen, hem de suç işlemeye meyyal benle söylüyorum. Her ikisi beraber yalvarsınlar, yakarsınlar istiyorum. Ya Rab, biz kendimize zulmettik. Eğer mağfiret etmez, merhamet etmezsen, eğer rahmet ve ufranı lütfetmezsen, biz hüsrana uğrayanlardan oluruz ya Rabbi diyoruz. Allah da, evet tevbe yolunu kendisi öğretse de, tevbemizi kabul etse de, bir dönem daha sınava devam edin. Hadi bakalım siz imtihandasınız, zaten öyle yaratılmıştınız dercesine, قَالَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُ diyor. Hadi öyleyse, tamam anladım. Şu andan itibaren potansiyel suçlu değilsiniz, sicilli suçlu değilsiniz. Madem böyle bir suç işlediniz artık hep suçlu gibi görülmeyeceksiniz. Hadi yeniden başlıyorsunuz hayata, inin yeryüzüne, birbirinize düşman olduğunuzu bilin ama. Rahman'ın yolunda gidenlerle şeytanın uşakları birbirinize düşmansınız. Söze dikkatinizi bir daha çekiyoruz. Galeh bitu. Hepiniz inin, sizler inin. Az önceki duada gala, Adem ile Havva iki kişi olarak ifade edilmişti. Burada inin siz dediğine göre Allah ve de bağluküm sizler, en az üç kişi, libadın adu, bazınıza, öyleyse birbirlerinize düşmansınız dediğine göre, burada anlatılan Adem ile Havva, iblise düşman değil sadece, Adem ve Havva gibi olmaya çalışanlarla, İblis yolunda olanlar birbirinize düşman. Hadi bakalım yeryüzüne. Ve leküm fil ardı müstakarrun ve metaun ilahin. Ve siz yeryüzünde bir dönem yaşayacaksınız. Bir karargahınız olacak. Bir faydalanma ortamınız. Bir imtihan döneminiz olacak. Hadi bakalım. Gale fiha tahyevne. İşte orada yaşayacaksınız. Ve fiha temutune. Ve orada öleceksiniz. Ve minha tuhracun. Ve yeniden diriltileceksiniz diyor Allah Adem ile Havva şahsında bütün insanlığa. Bu ayet bana cenaze defninde bir avuç toprak alıp biz oradan yaratıldık, ikinci bir avuçla tekrar oraya döndürüleceğiz, üçüncü bir avuç toprakla ve yeniden diriltileceğiz, oradan çıkarılacağız ayetini hatırlattı. Şöyle Kur'an'ı baştan sona bu anlamda bir süzün. Bakın, öyle bir ayet bulun ki, işte bizim toprakla münasebetimiz. Orada yaşıyoruz, orada öleceğiz ve oradan yeniden hayata döndürüleceğiz. Adem Aleyhisselam'ın bu yanlışı bir açıdan ifade edilirse insanlığın kaderini belirlemiş. Yani kimilerine göre o yanlışı yapmasaydı ben şimdi cennette olacaktım. Vay Adem babam, niye yanlış yaptın da beni yeryüzüne indirdin? Bu sıkıntıları ben neden çektim diyesi geliyor kimilerinin. Hatta bir hadis okumuştum. Musa Aleyhisselam ile Adem Aleyhisselam tartışırlar. Hazreti Musa babasını görür de durur mu çıkışmadan? Neler çekmiş, neler çekmiştir toplumundan. İsrailoğulları yani tabir caizse kan kusturmuştur. Akla hayale gelmedik işkenceler, zulümler eylemiştir. Hatta Aleyhisselatü Vesselam'ın tabiriyle kardeşim Musa'ya Allah rahmet etsin, kavmi ona ne sıkıntılar çektirdi demişti ya. İşte hemen baba demiş Adem Aleyhisselam'a. Ne ettin de o ağaçtan yedin? Niye öyle yaptın? Sen öyle ettin de bak benim başıma neler neler geldi. Ha o işi yapmasaydın da biz de cennette olsaydık olmaz mıydı filan deyince Adem Aleyhisselam diyor ki ben yaratılmadan önce gerçekleşeceğine dair Allah'ın ortaya koyduğu bir hüküm konusunda mı beni azarlıyorsun ya da suçlu buluyorsun? Çünkü sen ben yaratılmadan önce İsrailoğullarına peygamber olmakla görevlendirildin. Böyle bir hüküm giymiştin. Dolayısıyla ben ağaçtan yemeseydim o benim suçsuzluğum, o benim güzel kulluğum olacaktı. Ama sen yine Mısır'da İsrailoğullarına peygamber olacaktın diyor. Aleyhissalatü vesselam bu olayı anlattıktan sonra diyor ki, Adem Aleyhisselam'ın delili Musa Aleyhisselam'ın deliline galip gelmiştir. Evet, birilerinin suçu bizim için dayanak olmamalı. Ah baba, vah baba, ah dede, vah dede, sen şöyle şöyle yapsaydın ben böyle böyle olurdum. Hadi sen ol o zaman, senin torunu öyle olsun. Yok ona kimse yanaşmıyor ama bir suçlu bulacak ya. Hani dedik bu konuda daha önce zannederim dersimizin birinde. İblis o suç işleme ortamından sonra beni sen saptırdın, Adem diye biriyle beni sınava tabi tuttun ve benim kaybetmeme sen neden oldun. Adem'i yaratmasaydın, bana secde et demeseydin ben şimdi daha güzel bir konumda olacaktım diye suçlu Allah gözüyle ona suç yüklemeye, beni sen böyle yaptın demeye başlamıştı ya. Bakın Adem'le Havva'ya, onlar da demediler. Ya Rab biz suçluyuz dediler sadece. Ne dersiniz? Açık yüreklilikle kimseye demeyin ama kendi kendinize sorun ve cevabınızı kendiniz duyun. Yani biz aynı konumda Adem ve Havva ana babamızın yanında olsaydık. Ne dersiniz, ne derdik ki, aynısını söyler miydik? Bana biraz öyle gelmiyor. Yani laf aramızda ama ben mi siz mi söylersiniz, hepimiz mi birimiz mi? Ya karıştırmanın anlamı yok elbette. Galiba biz şöyle derdik, ya Rabbi evet vallahi biz suçluyuz, doğru biz bunu kabul ediyoruz, inkar etmeye ne cesaret ama söyle ya Rabbi şeytan hiç mi suçu yok ya Rabbi diye hemen bir hamlede atlardık şeytan konusuna, tamam vur abalıya işini bitirdik onun. Tabi canım şeytan hiç mi suçu yok yani ve biz buna fıkralar bile üretiriz. Yani hırsızın hiç mi suçu yok der değil mi Nasrettin Hoca'nın biri bir gün? Ama hoca yani kapını şöyle, bacanı böyle etseydin, kendini böyle, çocuklarını böyle etseydin diye yüklenince der ki anladık komşular ama hırsızın hiç mi suçu yok? Sanki o konuşuluyor değil mi? O ayrı bir konu galiba. Evet, bizde böyle bir orta yol belirleme, yani Allah'ın dediklerinin arasında bir ara giriş çıkış, giriş mi çıkış mı? Biz hem girer hem çıkarız oradan, öyle bir yol belirleme hastalığımız mı ya da maharetimiz mi var dersiniz? Mesela aklıma geldi bu ayetle ilgili. Bizim böyle ürettiğimiz çıkış yolları var. Bakıyoruz Kur'an'a. Bütün emirler konusunda Allah Müslümanlara diyor ki, duyduk dinledik diyeceksiniz. Duyup dinleyecek, fark edip anlayacaksınız. Boyun bükecek, itaat edeceksiniz. Yani semi'na ve ata'na sizin şiarınız olacak. Evet ya Rabbi dediğini dinledik, duyduk, anladık, fark ettik, fehmettik ve gereğini yerine getiriyoruz. İtaat edeceğiz ya Rabbi diyeceksiniz. Müslümanlara böyle bir emir var. Müslümanlar öyle derler. Her bir emir konusunda. namus iffet konusunda, mal mülk konusunda, helal haram konusunda, iyi kötü konusunda, gidiş geliş konusunda, her konuda, bütün konularda öyle der Müslümanlar. Semiyana ve ataana. Dinliyoruz, itaat ediyoruz. Ama Yahudiler ne demişler aynı konuda? Semiyana ve asayna. Evet anladık dediğinizi. Evet duyuyoruz söylediğinizi. Evet isteğinizden haberimiz var, fark ediyoruz. Ama isyan ediyoruz, karşı geliyoruz, bizi ilgilendirmez diyoruz derler. Biz ne yapıyoruz? Semiyana ve ataana desek iyi bir Müslüman olmak zorundayız, zorumuza gidiyor. Semiyana ve asayna desek o hepten zor, canım gavur olmanın alemi yok ki, niye isyan edeceğiz? E ne yapalım? İtaat söyleyemiyoruz çünkü işimize gelmiyor. İsyan zaten söylemeyiz, o hepten işimize gelmez. Yani zorumuza, elbette gavur olmak niye zorumuza gitmesin? Biz kafir olmayı istememişiz. Hangi Müslüman Yahudileşmek, Yahudi olmak ister? E peki ne yapsın? Arasında bir yol yok mu ki? Şeytan imdada yetişiyor galiba. Öyle gibi geliyor bana. Hemen bir formül. Semi'na ve nesina. Yani Türkçesiyle duyduk, dinledik, itaat yok. Ya isyan da yok. Ya ikisi arası bir şey. O da unuttuk. Ya Rabbi inan ki unutmuştuk diyoruz. Üstelik öyle acayip bir unutma formülü geliştirmişiz ki. Öyle bir uygulamamız var ki. Duyuyor, dinliyoruz. İkinci ayete geçtik mi birinciyi, üçe geçtik mi her ikisini birden unutuyoruz. Kur'an'ı kapattık mı hepten beraber ya da hadisle beraberliğimiz bitti mi kapıya varmadan tümünü unutuyoruz. Nasıl öyle şey? Vallahi böyle bir şey işte. Biz buluyoruz arada bir şeyler. Yani ikisinin arasında olsun, ne o ne öteki olmasın dercesine. Galiba şeytan vurgunu sağdan mı vuruyor dersiniz? Belki sizin solunuzdan vurgun yediniz, belli olmaz. Ya beni Adem, öyleyse ey Adem oğulları, ey burada tanıdığınız Adem'in çocukları, ey işte tanıdığınız Adem'i, onun çocukları olan sizler, قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا Ben size elbise indirmişim. O elbise sizin avret yerlerinizi örtsün diye. Ayrıca süs olarak da kullanabileceğiniz ikinci, üçüncüleri de olabilir. Ya da düz yerine motifli, biraz da incili mercanlı, aynalı veya. Ama ve libasü takva derke hayır. Bir elbise modeli daha var. İşte o daha hayırlı, takva elbisesi. Zalike min ayatillah. İşte bunlar Allah'ın ayetleri. لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ İnsanlar tezekkür etsinler, gündemlerini bununla ayarlayıp belirlesinler diye bunu onlara gönderiyorum. Belki yaparlar diyor Allah. Ya beni Adem, ey Adem oğulları, ey yaratılan topraktan, şekillenen Allah tarafından ve de ruh üflendikten sonra canlanan, meleklere secde emredilen, onların tümü secdeye evet dediği halde iblis karşı gelen, dik kafalılık eden, cennete konulan, orada dilediği gibi hareket serbestisi verilen ama ağaç yasağıyla denenen, onu iblisin vesvesesiyle kaybeden, dünyaya gelmek konumunda durumunda bulunan Adem'in çocukları, ey yeryüzünde Allah'ın halifesi olarak yaratılan Adem'in çocukları, ey sırat-ı müstakimde yaşaması gereken Allah'la birlik, peygamberlerle birlik, nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber cennet yolunda olması gereken ama bu yolda dururken, yürürken, gidip gelirken sağdan, soldan, önden, arkadan vurgun vurmaya hazır şeytanla imtihan olan ey Adem'in çocukları, قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا Ben size elbise indirmişim. Sizin için elbise var etmişim. Elbise yaratmışım sizin adınıza. İşte siz benim size tanıdığım imkanlarla elbiseli hale geliyorsunuz. Anlayın. Ama bu elbiselerin iki misyonu var. Bir, يُوَارِ سَوْآتِكُمْ اِكِ وَرِيشَ Yani, sizin avret yerleriniz örtülsün diye ondan dolayı elbiseli olmalısınız. İki, riş olarak biraz da süs için, ziynet için yani bir başka zevk için de siz elbise kullanabilirsiniz. Öyleyse elbiseyi var edenin Allah olduğunu düşününce, birilerinin insanlar aslında bir vakitler çıplak, çırılçıplaktı. Sonra işte akıllarına öyle geldi, ya da taş fısıldadı, toprak öğütledi, ya da sudan anladılar ki elbiseli olmak gerekiyormuş. Nasıl mı? Şimdi iş mi sizinki yani, hiç görmediniz mi suyun elbisesini? Ama sizin evinizde bidon gibi, diğerinin evinde sürahi gibi, bir başkasında bardak gibi, bir yerde şişe gibidir. Hatta cam şişe yerine pet şişe de olabilir. İşte elbiseli ya, oradan esinlenerek insanlar elbise buluvermişler. Ne kadar güzel değil mi? Hatta bütün ağaçların elbiseli olduğunu biliyorsunuz. Dışta kabuk bölümünün elbise olduğunu bilmeyen var mı? Bunlar galiba Allah'ı diskalifiye etmek için insanlar uğraşırken şeytanın vesveseleri, hala vesvese vermeye devam ediyor bakın. Ama diyor Allah, bütün bu elbiselerin özel bir değerlendirme bölümü olmalı. O da وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٍ. Tüm elbiseleri ikiye ayırıyorsunuz. Evet, vücudunuzu örtsün diye giydikleriniz, süs olsun diye giydikleriniz dahil bütün elbiseleri ikiye ayırıyorsunuz. Bir, sizi takvalı kılan elbiseler, sizi müttaki eyleyen elbiseler, sizin Allah'a karşı gelmekten sakınmanızı sağlayan elbiseler, size takva elbisesi olarak büründüren sizi elbiseler, ya da bir takva ki Allah'la yol bulmaksa, bir takva ki Allah'ın dediğini dinlemekse, bir takva ki Allah'ı memnun etmek, razı etmek, onun yolunda olmak, cenneti hak etmekse, işte bunun gereği olan elbiseler ve diğer elbiseler. Ama efendim çarşaf giyiyordu ya, ya da şalvarı vardı ama, ama öyle bir pardesü vardı ki 40 bin yaması vardı, fakat öyle değil. Galiba burada niyet, ama Allah'ın dediğine ait bir niyet önemlidir. Yani ne demek mi diyorsunuz? Hani aleyhissalatü vesselam'dan öğreniyoruz farklı niyet ortamlarını. Mesela bir gemi varmış. Geminin üst katında su ama alt katında da insanlar varmış. Alttakiler gayet iyi niyetle, gerçekten samimi niyetle, biz üste çıkıp indikçe onları rahatsız ediyoruz. Şuradan bir delik deli versek de onları rahatsız etmesek diyorlarmış, ama ötekiler de engellemez, hepsi batarmış, niyet hadisini biliyorsunuz. Ya da Kabe'yi yıkmaya giden birilerine çölde helak olmamak için katılan birileri varmış. Yaklaşınca Kabe'ye hepsi helak olmuşlar, yerle bir olmuşlar. Ayşe annem, Allah kendisine razı olsun, hemen atılmış, ama ya Resulallah, hepsi suçlu değildi, niye helak oldular? Herkes niyetine göre yeniden dirilecek demiş Peygamberimiz. Ya da Medine'de aleyhissalatü vesselam namaz kıldırırken, namazda okunan ayetlerin havasına giren bir Müslüman sahabi, öyle cuşu huruşa gelmiş, vermiş veriştirmiş namaz arasında bir şeyler söylemiş. Namazdan sonra aleyhissalatü vesselam demiş ki, namazda şöyle şöyle bir şeyler konuşan vardı, kimdi o? Hemen atılmış sahabi, ya Resulallah, bu bendim ama vallahi başka bir niyetim yoktu. Yani galeyana geldim, söyledim, halis niyetle söyledim. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, evet ama bu konuşma mekanı değildir. Öyleyse niyetin güzelliği vahye uygunluğuna bağlıdır. Ben gerçekten çok samimi bir niyetle bizim mahalledeki bütün kızların değil, kadınların dahil, ihtiyar ve gençlerle birlikte, erkekler de yanlarında, şöyle bütün vücutlarının dinlenmesi, zindeleşmesi, rahat ve huzura kavuşması, kışın böyle sakin, hastalıksız, huzur içinde yaşaması için 1,5 ay deniz sefasına götürüyorum demek, eğer vahye uygunsa. Ama yani Tanrı da bunu ister efendim, sağlıktan yana değil mi Allah, öyle istemez mi demek yetmeyecek. Yani vahye uygunsa, ben dükkanın tezgahını, vitrinini, giriş ve çıkışını, içinde çalışanları yeniden düzene koyuyorum. Ama yani insanlar bununla daha rahat edeceklerini biliyorum diye adam karar almış ve uygulamışsa, ama bu niyeti vahye uygunsa, falanla evlenmek, filanı boşamak istiyorum diyebilir ama vahye uygunsa, öyleyse niyetlerin vahye uygun olması asıldır. Elbisede de vahye uygunluk esası onu takvalı elbise kılacaktır. Takva. Hani dikenli yolda yürümedin mi diyor Ebu Ubeyde Hazretleri Ömer Efendimiz'e. O da evet diyor. Peki ne yaptın deyince, ne yapacağım? Dikenlerden korunmaya, kaçmaya çalıştım. Etekleri şöyle toplamaya gayret ettim. Hah işte o takvadır diyor. Yani dikenli yol hayattır, dikenler günahlardır. Sakınmaya çalışmak, bulaşmamaya çalışmak, bulaşmışsa atmak, temizlemek, vazgeçmek, tekrar dönmemek işte takvanın ta kendisidir. Elbisenin de böyle takvalısı vardır. Takva dedi diye, Allah dedi diye. Ama insanlar Allah dedi diye yapmasalar bile elbiseye muhtaçtır, onu kullanmak durumundadır. Peki ya çırılçıplak olanlar? Allah öyle belirlemiş ama isyanın doruk noktasında kimi örnekler yaşanıyorsa o biraz da istisna ve kuralları bozmaz diyeceğiz. Burada Allah elbise için enzelna demiş. Yani biz indirdik, biz var ettik. Benzer bir kelimeyi Hadid suresinin 25. ayetinde görebilirsiniz. Ve enzelnel hadide, biz demiri indirdik. Kur'an'ın tümüne tam bakmayı beceremeyenler diyeceğim, birilerine hakaret olmasın. Ama galiba oradan kaynaklanıyor, sadece bir hatırlatma benimki. İşte bu ayetten dolayı, aman Allah'ım o kadar büyük, yorgun kafalar ediniyorlar ki, sonunda buluyorlar. Evet, sevinçli bir çığlık. Evet, anladık. Evrende demir bir başka alemdeydi, bir başka gezegendeydi. Dünyada demir yoktu. Allah oradan buraya atıverdi demirden bir parça diye. Ama ne zaman attı ki? Dünyanın oluşum döneminde, karışım döneminde mi ki? Tam karışmış mı? Biraz da toprakla karışmış galiba. Yani ya Rabbi madem öyle ettiydin, ne diye öyle sonradan attığını öyle karıştırdın, karma karışık ettin. Şöyle münasip bir yerlere külçe olarak koysaydın da biz hiç uğraşmasaydık der geçeriz o zaman. Hayır, enzelna var etmek demek. Hatta peygamber dünyasında olmayan vahyin bilgilerini peygamber dünyasına, yani onun şahsında insanlığa indirgemek, indirmek de aynen enzelna ile tarif edilmiş. Öyleyse bu bir var kılmak ifadesi, burada da elbise var kıldı Allah. Peki yani Adem aleyhisselam konusunda hani yapraklar vardı, çiçek var ama bilmiyor musunuz? Yani evet, onlar bazen yaprakla örtündükleri dönemi az önce ayet söyledi anlıyoruz ama hemen ondan öncesinde soyundularsa, soyuldularsa, yani elbiselerinden soyutlandılarsa demek ki elbiseyi tanıyor Adem ile Havva, yaratılıştan tanıyorlar, cennetten tanıyorlar. Yani yeryüzüne dönünce bir ara bazen akıllarına gelmiş, üşümüşler mi ki? Zannetmiyorum yani Cidde'de yaşayan, yok efendim Bağdat'ta yaşayan insanlar ne üşüyecekler? Onlar zaten sıcağın merkezindeler elbette. Arafat'a gittiklerinde mi üşüyecekler dersiniz? Hayvan derilerini filan bazen önlerini arkalarını kapatmak için kullanmışlar da mağarada yaşarken ciltleri bozulmasın diye de yapmış olabilirler belki, öyle mi? Yok, ben onların hepsini bir hamlede geçiyor ve kaldığım yerden ayete devam ediyorum. Takva elbisesi daha hayırlı. Benzer bir ayet hatırladınız mı? Hani hacca gidecek olanlar için Cenab-ı Hak diyor ki وَتَزَوَّدُوا, azıklanın, yanınıza azık alın biraz. Bu nasıl olsun mu? Efendim belki biraz yani ekmek mi, kıyma mı alsanız, yoğurt da alsanız mı? Ya da en bozulacak şeylerden başlamak şartıyla alın bakalım şimdiden de. Fakat farkında mısınız? Uçakla mı gidiyorsunuz, otobüste, taksiyle, arabayla mı, kaç günde varacaksınız? Ona göre hesaplayın ve azığınızı alın. Tabii çölde günlerce kalacaksanız, ekmek yok, su yok, dermanınız bitecekse, develerinizin de sütünün kesilme ya da yok olma ihtimali varsa azık alın tabii. Ekmeksiz çıkmayın. Yani ben ekmek biliyorum, azık deyince de ondan belki sık sık onu söyledim. Yani siz ne azık alacaksanız kabul de. Ama Allah arkasından diyor ki, وَتَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ اَتْتَقْوَى. Fakat azıklanın da en hayırlı azık takvadır. Onu yanınıza almayı unutmayın. Çünkü haç dönemi için net ifadelerle Allah orada kavga yok, dövüş yok. Ya da orada cinsel beraberlik adına meyil yok. Ya da orada fısk yok, fücur yok. Bunlar anlatıyor ya Allah. İşte bunlara dayanabilmeye, negatif açıdan direnç kazanmaya. Ama orada Mina var, Müzdelife var, Meş'ar var, Arafat var, Kabe var, Safa ve Merve var, Zemzem'le beraberlik, insanlarla birliktelik var, birlerine yardım, diğerleriyle bütünleşmek var. Pozitif anlamda bunları yapmaya direnç konusunda takva ile azıklanın, size çok lazım olacak. Çünkü onu ne kadar götürebilirseniz siz o kadar rahat edecek ve anadan doğma tertemiz haçtan dönen bir Müslüman kimliği kazanıp geleceksiniz. Kimlik. Haçtan dönen, anadan doğma tertemiz bir Müslüman kimliği kazanacak. İsterseniz ama hacca giderken bırakıp gittikleriniz, emaneten bırakmışsanız, yok geliyorum gerçekten hemen yakında dönerim diye, yani ruhen buradan ayrılmadan ya da irtibat halinde telefonla bu işi sürdürerek, Arafat'ta vakfeye engel mi efendim, telefonla ben piyasayı ayarlıyor, mal alımını durduruyor ya da teşvik ediyorum, bunun neye engeli var diyorsanız, ben inanın o kadar okumadım. Adam itikafa giriyor Ramazan'ın son 10 gününde. Yani camide telefon, kimi camilerde var tabii ama adamın cebinde bir tane cebi yok olunca kaç tane cebi varsa o kadar telefonu var ve bırakıp geldiği dünyasını üstelik baklavalı, börekli, böyle zahidane bir hava ile camiden devam ettiriyor. Bir maharet işi tabii, bunu geliştirmek için galiba. Yani böyle bir adam değişik şehir ve kentlerde veya bölgelerde, memleketlerde iş yeri, şubeleri açabilir. Çünkü oradan da merkez olarak bir yerleri idare edebileceğini baştan anlayacaktır galiba. Takva. Bakara suresinin başında bir başka tarifini görüyorsunuz. Allah'a karşı gelmekten korkmak, Allah'ın korumasını istemek, Allah'la korunmaya talip olmak anlamlarına gelen bu kelimeyi Bakara suresinin başı, eğer hayatınızı Allah'ın baştan sona karışacağına inanırsanız, eğer Allah'ı Rab ve İlah bilir, hayatınıza namaz örneğinde olduğu gibi uygulayarak bedeni programınızda ve bireysel hayatınızda ama infak programında olduğu gibi mali ve sosyal hayatınızda Allah'ın tümüyle tam yetki karışacağına inanır ve uygularsanız, işte o zaman sizin bu yaptığınız takvalı olmak demektir ki Kur'an size cennet yolunu tarif eder diyeceğiz. Böylece Allah ayetlerini gündeme getirir. İşte buyurun benim ayetlerim der. O zaman leallehum yedzekkerun ifadesini herhalde sıraya koymamız gerekecek. Dediklerimizin akabinde dememiz gereken bu olacak. Belki o zaman diyor Allah onlar tezekkür ederler, fark edebilirler, anlamaya çalışırlar, zikrederler, gündemde tutarlar, hatırlarlar. Yani gereği neyse ona meylederler. Rabbim bize dediklerini anlamak, onları tezekkür ve tefekkürle kulluk sebebi kılmak konusunda yardımlarını esirgemesin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.